Ayrım 24.
Siyahlar giyinmiş başörtülü bir kadın Rogojin'in önünde sessizce yerlere kadar eğildi. Rogojin ona aceleyle bir şeyler sordu. Karşılık beklemeden prensi odalardan geçirmek üzere çekti. Gene son derece titiz ama ruhsuz bir temizlik, ciddi, bembeyaz, temiz kılıflı eski mobilyalarla döşenmiş odalar. Rogojin prensi gittikleri yeri söylemeye gerek duymadan doğruca salona benzeyen, mağundan parlak bir bölmeyle bölünmüş ufak bir odaya götürdü. Bölmenin yanlarında iki kapı vardı. Geride bir yatak odası bulunduğu düşünülebilirdi. Salonun bir köşesinde, sobanın yanındaki koltukta, görünüşte ufak tefek, çok ihtiyar olmayan, üstelik oldukça sağlıklı, sevimli, yuvarlak yüzlü, saçları apak olmuş, ilk bakışta anlaşıldığına göre iyice bunamış bir kadın oturuyordu. Siyah kurdeleli beyaz başlık giymişti. Boynunda büyük siyah bir atkı vardı. Ayakları alçak bir iskemleye dayalıydı. Yanında ondan yaşlı, belki de dal kavukluğu durumunda olan başka bir temiz ihtiyar kadın oturuyordu. O da yaz giysisi, beyaz başlık giymiş, sessizce çorap örüyordu. Zaten hiç konuşmuyor gibiydiler. Birinde kadın Rogojin'le prensi görünce gülümsedi. Hoşnut kaldığını göstermek için başını birkaç kez tatlı tatlı eğdi. Rogojin elini öptükten sonra, "Anneciğim, işte büyük dostum Lev Nikolayevich Mışkin," dedi. "Haçlarımızı değiştirdik. Moskova'da bir zamanlar benim için öz kardeş gibiydi. Çok iyiliğini gördüm. Kutsa onu anneciğim. Öz oğlunu kutsar gibi kutsa. Dur ihtiyarcık, ver parmaklarını toplayayım. Hah şöyle." Ama ihtiyar kadın parfene bırakmadan sağ elini kaldırdı, parmaklarını üç parmaklı haç halinde birleştirdi. Prensi dindar bir tavırla üç kere kutsadı. Sonra bir kere daha şefkatle başını salladı. Parfen, "Hadi Lev Nikolayevich, gidelim," dedi. "Seni buraya bunun için getirdim." Merdivene çıktıkları zaman, "Konuşulanları anlamıyor," dedi. "Benim söylediklerimi de anlamadı ama seni kutsadı. Demek ki içinden geldi. Hadi güle güle. Artık ayrılma zamanı." Sonra kendi kapısını açtı. Prens tatlı bir serzenişle bakarak, "İzin ver de hiç olmazsa ayrılırken kucaklayayım seni garip adam," diye bağırdı. Rogojin'i kucaklamak istedi. Ama parfenin kollarını kaldırmasıyla indirmesi bir oldu. Karar veremiyor, prense bakmamak için başını öteye çeviriyordu. Onu kucaklamak istemiyordu. Birdenbire garip bir gülümsemeyle, "Haçını aldım ama bir saat yüzünden katil olmam," diye mırıldandı. Bununla ne demek istiyordu acaba? Bütün yüzü bir anda değişti, sapsarı oldu, dudakları titredi, gözleri çakmak çakmak oldu. Prensi olanca gücüyle kucakladı, tıkanarak, "Al Nastasya Filipovna'yı artık," dedi. "Madem ki kısmet böyle, senin olsun. Vazgeçiyorum. Unutma Rogojin'i." Prensi bırakarak yüzüne bakmadan aceleyle içeri girdi, kapıyı hızla kapadı. 5. Vakit ilerlemişti. Saat 2:30'a geliyordu. Prens General Yepanchin'i evde bulamadığı için kartını bıraktı. Vesa Oteli'ne giderek orada kolyeyi sormaya, bulamazsa mektup bırakmaya karar verdi. Vesa'dan Nikolay Ardalyonovich'in daha sabah çıktığını ama giderken kendilerini bir arayan olursa saat 3'te gelme olasılıklarının olduğunu, 3:30'a kadar da gelmezse trenle Pavlovska, General Yepanchin'in köşküne gitmiş olacağını, yemeğini de orada yiyeceğini söylediler. Prens beklemek için salona geçti, yemek de ısmarladı. Kolye gerçekten 4'e doğru geldiği için prens bekleyemedi. Sokağa çıkarak burnunun doğrusuna yürüdü. Petersburg'da yaz başında bazen tatlı, açık, sıcak ve sakin günler olur. O gün de ısmarlanmış gibi böyle az bulunan tatlı günlerden biriydi. Prens bir süre başıboş dolaştı. Kenti az biliyordu. 4 yolun birleştiği alanda bazı evlerin önünde, meydanlarda duruyordu. Bir aralık dinlenmek için bir pastacıya girdi. Zaman zaman büyük bir merakla gelip geçenleri incelemeye başlıyor ama ne geçenleri ne de yürüdüğü yeri iyice fark edebiliyordu. Sinirleri gergin, tedirgin bir durumdaydı. Yalnızlığa ihtiyacı vardı. Yalnız kalmak hiçbir çıkar yol aramaksızın acı veren bir sinir gerginliğine kendini bırakmak istiyordu. Kafasına dolan yüzlerce soruyu çözmek istemiyor, Bunları düşünmekten bile tiksiniyordu. Söylediklerinin anlamını da düşünmeden kendi kendine "Ne yapalım, suç benim mi?" diye mırıldandı. Saat 6'ya doğru kendini Charskoselskaya istasyonunda buldu. Kısa süre sonra yalnızlık onu sıkmaya başladı. Birden yeni bir umutla canlanıverdi. Ruhunu bunaltan karanlık bir an içinde aydınlandı. Pavlovska bir bilet aldı. Gitmek için sabırsızlanıyordu. Ama kuşkusuz onu bırakmayan bir şey vardı. Ve bu belki de onun sanmak istediği gibi hayal değil, gerçekti. Vagona yerleşmek üzereyken yeni aldığı bileti birdenbire yere attı. Şaşkın, dalgın bir halde istasyondan çıktı. Az sonra sokakta onu çoktandır rahatsız eden garip şey kafasında biçimleniverdi. Kendini nicedir kaptırdığı ve bu dakikaya kadar farkına varmadığı uğraşın ne olduğunu anlamıştı. Birkaç saattir daha Vesi'dayken, belki Vesi'ye da gitmeden önce durup dururken çevresinde bir şey aramaya başlamıştı. Bunu yarım saat kadar bir süre unutuyor, sonra birdenbire kuşkuyla yine çevresine bakınıyor, aranmaya başlıyordu. Nicedir etkisinde kaldığı, tümüyle iradesi dışındaki bu hareketin farkına varınca, onu son derece meraka düşüren başka bir durumu da hatırladı. Çevresinde bir şeyler aradığını fark ettiği zaman bir dükkanın camı önünde durup, vitrindekileri büyük bir ilgiyle seyretmişti. Prens şimdi belki de 5 dakika önce bu dükkanın gerçekten önünde durup durmadığını, gördüğünün hayal mi gerçek mi olduğunu denetlemek istedi. Bu dükkan, bu eşya gerçekten var mıydı? Bugün eski hastalık bunalımlarının başlangıcında olduğu gibi kendisini çok rahatsız hissediyordu. Bunalımlarının başlamasından önce son derece dalgınlaştığını, dikkatini toplamazsa eşyayı yüzleri karıştırdığını biliyordu. Ama dükkanın önünde durup durmadığını araştırmak isteğinin başka bir nedeni vardı. Dükkanın vitrinindeki eşyalardan birine baktığını, ona 60 kopek değer biçtiğini, bütün dalgınlığına, telaşına karşın hatırlıyordu. Bu dükkan var olduğuna, eşyada öbür satılık mallar arasında sergilendiğine göre, kendisi orada %100 bunu görmek için durmuştu. Bu eşyanın üzerinde uyandırdığı etki çok büyük olmalıydı. Yoksa istasyondan çıkarken içinde bulunduğu derin şaşkınlığa karşın dikkatini çekemezdi. Sıkıntılı bir biçimde gözünü sağ taraftan ayırmadan yürüyordu. Kalbi kuşkulu bir sabırsızlıkla çarpıyordu. Sonunda aradığı dükkanı buldu. Prens dükkandan 500 adım ötedeyken geri dönmek istedi. İşte o 60 kopeklik nesne, 60 kopekten fazla değmez zaten diye doğrulayarak güldü. Sinirli bir gülüştü bu. Sıkıntısı artmıştı. Az önce bu vitrinin önünde dururken Rogojin'in bakışını üzerinde hissederek döndüğünü açıkça hatırlıyordu. Aldanmadığına emin olunca, gerçi denetimden önce de buna tamamıyla emindi ya, dükkandan ayrıldı, çabucak uzaklaştı. Bütün bunları hem de hızla düşünmesi gerekiyordu. İstasyonda da hayal görmediği, başından gerçek iç huzursuzluğuyla ilişkisi olan bir şey geçtiği belliydi. Ama içten gelen bir bunalım ve tiksintiyle hiçbir şey düşünmek istemedi. Zihni başka düşüncelere yönlendi. Bu arada Sara nöbeti uyanık olduğu sırada gelirse, bunalımdan önceki dakikalarda kafasının birdenbire canlanıverdiğini düşündü. Bu anlarda canlılığı artıyor, yaşama gücü, kendinin anlayışı kat kat güçleniyordu. Kafası, kalbi olağanüstü bir ışıkla doluyordu. Heyecanı ve kuşkuları yatışıyor, içini açık, uyumlu, sevinç ve umut dolu bir huzur kaplıyordu. O anlar bütün bu ışık parıltıları bunalımın başladığı o son saniyenin bir saniye içinde olup biterdi bu, bir ön sezisi gibiydi. Dayanılmaz bir andı bu. Sonradan kendine gelince o anı düşünürken birçok kez kendi kendine bütün bu kendini aşan anlayışın, yaşamada doruk noktasına varışın, sonuç olarak bütün bu şimşek gibi gidip gelen anların ve parıltıların bir hastalık, doğal olmayan bir hal sayılması gerektiği kanısına vardı. Öyleyse bunu yaşamın doruk noktası değil, belki de uçurumu saymak daha yerinde olacaktı. Prens düşüne düşüne şu çelişik sonuca vardı. Madem ki bu duygulanma anı yeniden sağlığa kavuşunca hatırlanan ve incelenen yüksek bir uyum ve güzelliği ifade ediyor, Madem ki o zamana kadar tadılmamış, akla bile getirilmemiş bir bütünlük, sakinlik, huzur duygusu vererek insanda hayat kavramlarının ileri bir senteziyle en derin tapınışın bağdaşmasını sağlıyor. Öyleyse bunun bir hastalık, doğal sayılmayan bir gerginlik olmasının ne önemi var? Bu belirsiz düşünceler henüz çok zayıf dile getirildiği halde kendisince çok açıktı. Bunun gerçekten güzellik ve tapınma, gerçekten ileri bir sentez olduğunda kuşku yoktu. O anda esrar, afyon ya da şarabın etkisindeymiş gibi zekasını, ruhunu bulandıran gerçek dışı hayaller görüyordu. Ama hastalık hali geçince bütün bunları o kadar ustalıkla akıl süzgecinden geçiriyordu ki ona göre bu tam bir kendini anlayışın ve benlik duygusunun belirgin hale gelmesiydi. O saniyede, yani bunalımdan önceki son bilinçli anda kendi kendine bütün açıklığıyla bu an bütün hayata bedel diyebildiğine göre kuşkusuz o an kendince bütün hayata bedel oluyordu. Yine de bu iddiayı mantık bakımından savunmuyordu. Çünkü benlik, ruhsal karanlık, budalalık bu yüzce dakikaların yadsınamayan bir sonucu olarak önündeydi. Onun için bu konuda öyle derinine bir tartışmaya girmesi imkansızdı. Vardığı bu sonuçta o anın değerlendirilmesinde bir yanılma olabileceğinden, kuşkulanmakla birlikte duygularıyla gerçek arasındaki uyuşmaya da şaşmaktan kendisini alamıyordu. Duyduğu sınırsız mutluluktan ötürü bu saniyenin gerçekten bütün hayatı değerinde olduğunu kendi kendine de çok kereler söylemişti. Moskova'da buluştukları sırada bir kere Rogojin'e, "Havarinin artık zaman kavramı olmayacak" sözlerini o anda anlıyorum demişti. Sonra gülümseyerek, "Belki de Sahralı Muhammed bir deste suyun dökülmesi kadar sürmeyen böyle bir anda Allah'ın mekanlarını ziyaret edebilmişti" diye eklemişti. Dipnot, Miraç'ı kastediyor. Moskova'da Rogojin'le sık sık buluşurlardı ve konuştukları yalnız bunlar değildi. "Prens Rogojin az önce bana kardeşlikten söz etti" diye düşündü. Bunu bugün ilk olarak söylüyor. Letni bahçesinde bir ağacın gölgesindeki sıraya oturarak bunu düşündü. Saat 7 suları, bahçe ıssızdı. Batan güneş bir an için karardı. Havadaki ağırlık fırtına kopacağını gösteriyordu. Prens düşüncelerinden kurtulamıyor, dış etkenler birbiri ardınca belleğini, zekasını uyarıyor, o da bundan hoşlanıyordu. Unutmak istediği bir şey olduğu halde çevresine ilk göz atışında gene bu kara düşünceyi, o kadar kurtulmak istediği halde kurtulamadığı düşünceye karşısında buluyordu. Az önce aşçı dükkanında yemek yerken garsonla geçenlerde oldukça gürültü uyandırmış bir cinayet hakkında konuştuğunu hatırladı. Bunu hatırlar hatırlamaz üstüne garip bir hal geldi. Olağanüstü, karşı konulmaz istek birdenbire bütün varlığını kapladı. Prens oturduğu sıradan kalktı, bahçeden doğru Petersburskaya Storona'ya yürüdü. Az önce Neva rıhtımında geçenlerden birine Neva'nın karşı yanında bulunan Petersburskaya Storona'yı göstermesini rica etmişti. Gösterildiği halde de gitmemişti. Zaten bugün gitmesinin gerekli olmadığını da biliyordu. Adres çoktandır elindeydi. Lebedev'in akrabasının evini kolayca bulabilirdi. Ancak Nastasya Filipovna'nın evde bulunmayacağını da aynı kesinlikle biliyordu. %100 Pavlovsk'a gitmiştir. Kolya sözleştiğimiz gibi Vesya'ya bir haber bırakırdı. O halde prensi çeken onu görmek isteği değildi. Daha başka, gamlı, azaplı bir merak çekiyordu onu. Kafasında yeni, ani bir düşünce doğmuştu. Prense yürümek, nereye doğru gittiğini bilmek yetiyordu. Ama bir dakika sonra gittiği yolun da farkında olmuyordu. Bu ani düşünce üstüne kafa yormak ona tiksinti verdi. Düşüncesini imkansız buluyordu. Istırap veren bir dikkatle gözünün önünden geçen her şeyi, göğü, Neva'yı inceliyordu. Rastladığı küçük bir çocukla konuştu. Sara hali gitgide artıyor gibiydi. Fırtına galiba yavaş yavaş ama gerçekten yaklaşıyordu. Uzaktan gök gürlemeye başladı. Sıcak gittikçe boğucu bir hal alıyordu. Az önce gördüğü Lebedev'in yeğeni nedense rahatsız eden, bıktıran bir müzik parçası gibi bir türlü aklından çıkmıyordu. İşin tuhafı, onu Lebedev'in yeğenini tanıtırken sözünü ettiği katil olarak hatırlıyordu. Bu katil hakkında bu yakınlarda bazı şeyler okumuştu. Rusya'ya geldiğinden beri böyle pek çok olay okumuş ve duymuştu. Bunları kaçırmadan izliyordu. Aşçı dükkanında garsonla konuşurken Özellikle bu Jimarin cinayetiyle ilgilenmişti. Dipnot, Jimarin cinayeti, o günlerin heyecan uyandıran bir cinayetinden söz ediliyor. Suç aletini katil ölçü üzerine yaptırmış ve 6 kişiyi öldürmüştü. Garsonun onunla aynı düşüncede olduğunu hatırladı. Garson da aklından çıkmamıştı. Aklı başında bir delikanlıydı. Yine de öyle midir değil midir Tanrı bilir diye düşündü. Yeni bir ülkede yeni insanları anlamak güç. Yine de Rus ruhuna bütün varlığıyla inanmaya çalışıyordu. Ah, bu 6 ay içinde kendisi için yepyeni, tahmin etmediği, duymadığı, beklemediği ne çok şey öğrenmişti. Ama başkasının ruhu karanlıktı. Hele Rus ruhu birçokları için tam anlamıyla karanlıktı. İşte uzun zamandır Rogojin'le yakından kardeşçe görüşüyordu. Ama tanıyor muydu onu? Gerçi bütün bunlarda bazen öyle karışıklık, öyle anlamsızlık, öyle bir çirkinlik var ki. Hele şu Lebedev'in yeğeni, ne soğuk, ne kendini beğenmiş bir çıbanbaşı. Ama bana ne oluyor? Prens bunları aklından geçirmeye devam ediyordu. O insanları, o 6 kişiyi öldüren o muydu sanki? Bir şeyler karıştırıyor gibiyim, ne tuhaf. Hem başım da dönüyor. Lebedev'in çocuklu kızının yüzü ne kadar sevimli, ne kadar çekici. Yüzü pek çocukça, masum. Gülüşü de çocuksu bir gülüş. İşin tuhafı, bu yüzü unutur gibi olmuş, ancak şimdi hatırlamıştı. Çocuklarına tepinerek bağıran Lebedev hepsi için çıldırıyor olmalı. Ama Lebedev'in yeğeni için de çıldırdığı 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar doğru. İyi ama onlar hakkında böyle yargılara varması neden? Doğrusu şu Lebedev bugün onun için tam bir bilmece oldu. Böyle bir Lebedev bulacağı aklından geçer miydi? Bu Lebedev'i tanıyor muydu? Lebedev ve Madame du Barry. Tanrım. Ama Rogojin öldürecek olsa bile o kadar sersemce yapmaz. Ortalığı böyle velveleye vermez. Resme göre ısmarlanmış bir alet. Gelişi güzel sıralanmış 6 kişi. Ama Rogojin dede mi resme göre ısmarlama bir alet var? Onun Rogojin'in katil olacağı kesin mi? Prens birdenbire titredi. Bu kadar belli bir kuşkuculukla böyle tahminler benim için suç, adilik değil mi? Diye bağırdı. Yüzü kızardı. Şaşkınlıkla yol ortasında kalıvermişti. Birden az önceki Pavlovsk ile Nikolayevski garını, Rogojin'e gözlerle ilgili sorusunu, şimdi üzerinde taşıdığı Rogojin'in haçını, Rogojin'in onu annesinin yanına götürmesini ve kadının onu kutsayışını, kucaklaşmalarını, Rogojin'in merdivendeki vazgeçişini hatırladı. Daha sonra çevresinde bir şeyler aranırken kendi kendini yakalayışı, bu dükkan vitrindeki nesne, ne bayağılık bunlar. Hepsinden sonra da belirli bir amaçla, belirli ani düşünceyle gidişi. Ruhunu umutsuzluk, acı kapladı. Prens hemen geriye, otele dönmek istedi. Hatta dönüp yürüdü de. Ama 1 dakika sonra durdu. Düşündü. Yeniden dönerek eski yoluna devam etti. Zaten Petersburskaya Storona'da gideceği evin yakınındaydı. Ama önceki amaçla belirli düşünceyle gitmiyordu. Hastalığın yeniden başlayacağı %100'dü. Bunalım belki de bugün başlayacaktı. Bu iç bunalması belki belirli düşüncede hep bu yüzdendi. Artık karanlık dağılmış, şeytan kovulmuş, kuşkuları kaybolmuştu. Kalbi sevinç içindeydi. Hem onu da çoktandır görmemişti. Onu mutlaka görmeli ve evet, Rogojin'e de rastlamak isterdi. Elinden tutarak yürüyecekti, kalbi temizdi. Rogojin'in rakibi miydi? Kadını gördüğünü Rogojin'e yarın kendisi söyleyecekti. Çünkü o Rogojin'in de dediği gibi sırf o kadını görmek için buraya uça uça gelmişti. Belki de evde bulamayacaktı. Pavlovsk'ta olacağı %100 değildi ya. Evet, bütün bunlar artık açığa vurulmalı. Herkes içindekini dökmeliydi. Rogojin'in yaptığı gibi üzücü, tutkulu vazgeçişler olmamalıydı. Her şey açık ve aydınlık olmalı. Rogojin'in aydınlıkla başı hoş değil mi? Nastasya Filipovna'yı başka türlü sevdiğini söylüyor. İçinde ona karşı merhamet, hiçbir acıma duygusu yokmuş. Yine de senin acıma duygun belki benim aşkımdan da güçlü diye eklemişti. Ama kendi kendine bir iftiraydı bu. Rogojin kitap başında. Bu bile acıma, acıma başlangıcı değil midir? Yalnızca o kitabın orada bulunması, ona olan ilgisini Rogojin'in tam olarak anladığına bir kanıt değil midir? Ya az önce anlattıkları? Hayır. Bu tutkudan da güçlü. Bu kadın yüzü yalnız tutku mu telkin ediyor? Hem de bu yüz şimdi tutku mu, ıstırap mı telkin eder? İnsanın ruhuna egemen oluyor. O prensin kalbinden yakıcı, acıklı bir anı geçti. Evet, acıklı. Prens onda ilk kez delilik işaretleri fark edince nasıl acı duyduğunu hatırladı. O zaman umutsuzluğa bile kapılmıştı. Rogojin'e kaçtığı zaman kadının gitmesine nasıl göz yumabilmişti? Ondan haber beklemeden peşinden koşmalıydı. Ama nasıl oldu da Rogojin şimdiye kadar onun deliliğinin farkına varmadı? Rogojin her şeyi başka nedenlere bağlıyor. Tutku gibi. Prens birdenbire kızardı, içi titredi. Bunu hatırlamaya ne gerek vardı sanki? İki taraf da deli. Ama onun için bu kadını tutkuyla sevmek mümkün değildi. Vahşilik, insanlık dışı sayılırdı bu. Evet, Rogojin kendine iftira ediyor, büyük acı duymasını, acımasını bilen bir kalbi var Rogojin'in. Gerçeği öğrenince, bu aklı bozuk, yarı deli kadının zavallılığını anlayınca, bir zamanlar onun yüzünden çektiği acıları bağışlamayacak mı? Onun uşağı, kardeşi, dostu, koruyucusu olmayacak mı? Acıma duygusu Rogojin'in zekasını yönetecek, onu olgunlaştıracak. Acımak insan hayatının en önemli, belki de tek yasasıdır. Ah, Rogojin'e karşı ne bağışlanmaz, ne alçakça suçtu o. Hayır. Karanlık olan Rus ruhu değil. Bunca dehşet içinde yer verdiği için onun kendi ruhu. Moskova'da birkaç tatlı, içten söz için Rogojin prensi kardeş sayıyor. Oysa o. Ama bu hastalık hali, bütün bunlar düzene konabilir. Az önce Rogojin'in inancımı yitiriyorum deyişi ne kadar da hazindi.